Uzak ülkelerden birinde yaşlı bir padişah vardı. Adam uzun yıllar yaşamış, dünyanın tüm nimetlerinden yararlanmıştı. Yıllar geçtikçe gücü tükenmiş, elden ayaktan kesilmişti. Ancak bir konuda heyecanını, tutkusunu yitirmemişti. Bu da padişahın bahçesine olan tutkusuydu. Ülkenin yönetimi konusunda hemen hemen tüm yetkilerini vezirine vermişti. Kendisi ise uyanık kaldığı sürece sarayın bahçesiyle ilgileniyordu. Ta gençliğinden beri padişahın en büyük tutkusu bu bahçeydi. Varını yoğunu buraya harcamıştı. Ülkenin en iyi bahçıvanlarını toplamıştı. Hatta kimi ülkelerde ün yapmış bahçıvanları da pek çok paralar vererek yanına almıştı. Yıllar süren uzun emekler sonucu dünyada eşi benzeri görülmedik bir bahçe ortaya çıkarmıştı. Hele bir elma ağacı vardı ki bu ağacın öyküsü ülkede bir söylenti olarak yayılmıştı. Giderek türkülere, destanlara konu olmuştu. Söylenceye göre bu ağaç bir peri kızıydı. Her nasılsa gelmiş padişahın bahçesine dikilmişti. Ağaç canlı bir insan görünümündeydi. Kimileri onun geceleri ağladığını görmüş, hıçkırıklarını işitmişti. Kimilerine göre de geceleri esen rüzgara kimi sözler fısıldıyor, uzak ülkelerdeki sevgilisine haber salıyordu. Herkes bu söylentilere inanıyor, bunun böyle olduğunu kabulleniyordu. Ağacı yakından bilip tanıyan padişah ise bu söylencelere aldırmıyordu. Onu ilgilendiren ağaç değil, ağacın verdiği meyveydi. Bu perili ağaç yılda bir, gecelerden 3 gece çiçek açıyordu. 3 gece sabaha karşı da bir dalında bir elma bitiyordu. Doğan gün elmaların bir yüzünü öpüyor, ancak şöyle dolanıp öbür yüzlerini öpemiyordu. Çünkü nasıl oluyorsa bir dev ortaya çıkıyor, yarısı kızarmış, yarısı yeşil durumdaki elmaları 3 gece üst üste alıp gidiyordu. Padişah bunu biliyor, çok da üzülüyordu. Ama devin gelip elmaları koparmasına padişahtan daha çok üzülen biri vardı. O da perili ağaçtı. Dev elmaları aldığında ağaçtan derin bir hıçkırık yükseliyordu. Sanki ağaç, "Ah elmalarım, vah elmalarım, gelincik elmalarım" diye sızlanıyordu. Bu sızlanmaları duyan bir ishak kuşu da bir dala konup ötüşüyle yeri göğü uyandırıyordu. Padişah bir gece düşünde karma karışık şeyler gördü. Bahçesindeki perili ağacın meyve verdiğini gördü. Ellerini uzatıp elmaları koparacakken aniden dev ortaya çıktı. Kocaman ellerini uzatıp elmaları koparıverdi. Padişah o güne dek duymadığı, bilmediği karanlık bir üzüntü duydu içinde. Ölümünün yaklaştığı bilincine vardı. Bunun yanı sıra o sihirli elmalardan yemek isteği bir burgaç gibi sardı tüm benliğini. Düşünde çaresizlik içinde kıvranırken karşısında bir derviş belirdi. Adam baştan ayağa yeşiller giyinmişti. Başındaki külahından ayağındaki çarığına dek her şeyi yeşildi. Üstelik yüzü, elleri, saçları, uzun sakalı da yeşildi. Padişah düşünde dervişi saygı ile selamladı. Ona yanında yer gösterdi. O anda elmalara duyduğu özlemin daha da arttığını duyumsadı. Padişah için dünya bu elmalardan oluşuyordu. Ona göre dünyada bu elmalardan başka hiçbir şeyin değeri yoktu. Derviş padişahın bu duygularını bilir gibi konuştu. "Sen daha o elmaların ne olduğunu bilmiyorsun henüz," dedi. "O elmalardan birinin yüzünü görenin gözü gönlü açılır. Öbürünü görenin ömrü günü uzar. Birini görenin nasibi kısmeti açılır." Padişah dervişin söylediklerini hayretle dinledi. Bir yandan da nasıl olup da onun elmaları düşündüğünü bildiğine pek şaştı. Yeşil derviş sözlerini sürdürdü. "Hele o devi," dedi. "O devi öldürüp ortadan kaldıran yok mu? Elmaları o devin elinden kurtaran yok mu? İşte onun başına yeni bir gün doğar ya da büyük bir devlet kuşu konar. O mutlu kişi dünyada hiç kimsenin erişemeyeceği mutlu bir yaşama kavuşur. Ancak bu 3 oğlundan biri olabilir. Yabancı birinin devi öldürmesi sihiri bozamaz. İlla ki oğullarından biri olacak." Yeşil derviş bunları söyledikten sonra ayağa kalktı. Padişaha son bir kez baktı. Ona "Bir şey daha var," dedi. Bu perili ağaç 3 yıl daha elma verir vermez. 3 yıl sonra kurur gider. Ben bu kadar derim sana. Gerisi senin bileceğin iş. Haydi kal sağlıcakla. Derviş yitip gidince padişah uyandı. Gözlerini açtı. Önce bir şey göremedi. Gözlerini ovuşturdu. Gördüğü düşten öylesine etkilenmişti ki sanki yeşil giysili dervişi arıyordu. Onu uyanınca da karşısında bulacağını sanıyordu. Neden sonra iyice uyandı. Gördüklerini düşündü. Bunca yaşına karşın tüm dünya nimetlerini tattığını sanıyordu. Oysa işte şu elmalar, onları bir ele geçirebilse, bir ayağı çukurda olmasına karşın yepyeni bir dünyaya erişecek denli büyük bir zevk duyacağını biliyordu artık. Ama nasıl? Şu ihtiyar durumuyla devle nasıl başa çıkabilirdi? Elmaların kendisi için, yaşamı için ne denli önemli bulunduğunu kime anlatabilirdi? Üstelik derviş bunu ancak çocuklarının yapması gerektiğini söylemişti. Padişah bu soruları kendi kendine sordukça giderek daha büyük bir çıkmaza girdi. Bu elmaları tatmadan yaşamanın hiçbir önemi olmadığını anladı. Bu çıkmaz onu bir burgaç gibi sardı. Döndürüp dolaştırdı. Hiçbir şey düşünemez oldu. Koyu bir karamsarlığa düştü. Kendinde adım atacak güç bulamadı. Yatağından çıkmadı. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeden öylece hareketsiz yattı. Herkes onun hastalandığını sandı. Hekimler gelip gitti, bakıcılar gelip gitti. Ama hiçbiri padişahta bir hastalık belirtisi bulamadı. Padişah biraz halsizdi. Öylece dalgın yatıyordu. Sadece bunu söyleyebildiler. Padişahın 3 oğlu vardı. Bunlar babalarının hasta olduğunu öğrenince çok üzüldüler. Hemen toplanıp yatağının başına vardılar. Onun yüzünü gözünü öptüler. Bin dereden su getirerek nesi olduğunu sordular. Ne derdi varsa anlatmasını istediler. Büyük oğlan üçü adına konuştu. Ey padişah babamız dedi. Dünyada sana en yakın biz oğulların. İşte karşındayız. Biz üçümüz senden bir parçayız. Derdini bize açmayacaksın da kime açacaksın? İşte geldik. Karşında el pençe divan duruyoruz. Bizden canımızı iste, vermeye hazırız. Yeter ki bu kötü durumdan kurtul. Gözlerine fer, yüzüne renk gelsin. Padişah başını salladı. Duyulur duyulmaz bir sesle fısıldar gibi söylendi. Yok bir şeyim, yok oğlum. Üç kardeş bu sözlere kanmadılar. Babalarını ne derdi varsa söylemesi için sıkıştırdılar. Sonunda padişah onların ısrarına dayanamayıp konuştu. Ey benim oğullarım, kollarım, kanatlarım dedi. Sizden saklayacak bir sırrım yok benim. Bir ayağım çukurda biliyorsunuz. Bunca yıldır padişahım. Ülkemin tek egemeniyim. Tatmadığım dünya nimeti kalmadı. Hiçbir şeyde de gözüm yok artık. Ama şu 3 elma var ya. Çocuklar hayret içinde doğruldular. Birbirlerinin yüzüne kuşkuyla baktılar. Yoksa babalarının aklında bir şeyler mi vardı? Ne biçim sözlerdi bunlar? Küçük oğlan hemen atıldı. Hangi 3 elma baba? Anlat şunu bize. O zaman padişah bahçedeki perili ağacı, onun yılda bir kez verdiği 3 elmayı anımsattı. Sonra da gördüğü düşü, düşünde kendisiyle konuşan dervişin söylediklerini bir bir anlattı. Kendisine şaşkın şaşkın bakan çocuklara, ''İşte benim yaşamda tek isteğim, tek amacım bu.'' dedi. ''O elmaları görmek, elime alıp okşamak, ağzıma alıp dişlemek istiyorum. Kim elmaları devin elinden alır bana verirse, tüm dualarım onunla olacaktır. Tahtım da onun olacaktır. Dilerim Tanrı onun başından mutluluk ve sağlığı hiçbir zaman eksik etmeyecektir.'' Bu sözler üzerine çocuklar biraz olsun rahatladılar. Babalarının isteğini yerine getirmek için hemen söz aldılar. Ama büyük oğlan hepsinden baskın çıktı. Hele işin ucunda tahta oturmak olunca yiğitliği kimseye bırakmamakta kararlıydı. Elmaların dalda belireceği ilk gece devin yolunu gözleyip onu öldürecekti. Böylece 3 elmayı da babasına sunacaktı. Bundan kolay ne olabilirdi? ''Ey benim babam!'' diye seslendi padişaha. Senin son özlemin koynunda kalsın. Emrin baş üstüne olsun. Ferman senindir. Fermanın karşısında devler değil, dağlar bile dayanamaz. Üç elmanın üçünü de benden iste bu yıl. Padişah oğluna teşekkür etti. Ağacın çiçek açıp elmaların görüneceği günü sabırla bekleyeceğini söyledi. Sonunda beklenen gün geldi. Baş bahçıvan perili ağacın bir dalında çiçek açtığını haber verdi. Eğer ağaçta bir değişim yoksa bu gece o çiçek meyveye dönüşecekti. Ertesi gün ikinci çiçek açıp meyveye dönüşecek, üçüncü günde üçüncü çiçek açacaktı. Hava kararınca büyük oğlan okunu yayını aldı. Ağacı yakından görebileceği bir yere saklandı. Kulaklarını dört açıp dinlemeye, devin gelişini ta uzaktan duymak için beklemeye başladı. Ortalık öylesine dingindi ki kimi böceklerin sesleri bile duyuluyordu. Bu sırada büyük şehzade ağacın dalındaki çiçekte bir kıpırdanış gördü. Çiçek büyüdü, büyüdü, sonra açıldı, bir elmaya dönüştü. Genç adam önce uzaktan elmanın güzelliğini gördü. Henüz güneş yüzü görmemesine karşın elma göz kamaştıran bir güzellikteydi. Kim bilir güneş vurunca nasıl kızaracak, nasıl olgunlaşacaktı. Bunları düşünürken uzaklardan korkunç bir gürültü duyuldu. Sanki gök gürledi, yer yarıldı. Gece üstüne gece oldu. Her yer daha koyu bir karanlığa gömüldü. Her yer koyu bir dumanla örtüldü. Dumanın ardından ejder göründü. Tam 7 tane başı vardı. Ama ne başlar! Her birinde şimşek çakar gibi parıldayan gözler çevreyi tarıyordu. Her bir ağzından da bir volkan gibi püsküren alevler her yana savruluyordu. Büyük şehzade kendine doğru gelen bu alev diliminden korunmak için nereye sığınacağını bilemedi. Elindeki oku yayı fırlatıp attı. Can havliyle "Yetişin imdat!" diye bağırarak oradan uzaklaştı. Kendini saraydan içeriye dar attı. Ejder ise kolunu uzattı, körpecik elmayı kopardı. Sonra geldiği gibi gitti. Ardında büyük bir toz bulutu bırakarak gitti. Padişah durumu öğrenince içinden bir ah çekti. Başını yastıklara gömdü. Umudunu yitirdi. Bu işi büyük oğlu başaramazsa öbürleri hiç başaramazdı. Akşama doğru bahçıvanbaşı geldi. İkinci çiçeğin açtığını, bu gece meyveye dönüşeceğini haber verdi. Ortanca şehzade babasının yanına vardı. Ona veda etti, avutucu sözler söyledi. "Ey babam, dün gece ağabeyim devi öldüremedi diye tasa etme sakın. İki elin böğründe kalmasın. O başaramadıysa ortanca oğlum başaracaktır verdiğin görevi. 7 başlı dev değil, 77 başlı ejder çıksa gözümü kırpmadan gererim yayımı. Yarın sabah er saatte bekle benden müjdeyi. Ejderin dilini kesip atacağım önüne." Padişah oğlunun başarısı için dualar mırıldandı. Fazla bir şey ummamakla birlikte oğlundan gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Ortanca şehzade o gece ejderin gelişini büyük bir umutla bekledi. Kendini onunla savaşmak için hazırladı. Oku yayı elinde bekledi. Ama ne olduysa oldu. Bir gece önce olduğu gibi ejder 7 ağzından alev püskürterek ortaya çıktı. Onu toz duman içinde gören şehzadenin dizlerinin bağı çözüldü. Okunu yayını bir yana attı, canını kurtarmak için son hızıyla oradan uzaklaştı, saraya sığındı. Üçüncü gün sıra küçük şehzadeye geldi. Ancak padişah tüm umudunu yitirmişti. Büyük oğullarının başaramadığı işi küçük oğlunun başarabileceğini ummuyordu. Bu nedenle oğlanı yanına çağırdı. Bu işten vazgeçmesini istedi. Yaşamını tehlikeye atmamalıydı. Ağabeyleri canavardan kaçıp canlarını kurtarmışlardı. Belki de o kaçamayacaktı, canavarın eline düşecekti. Bunları söyleyen padişah küçük şehzadeye, "Elmalar uğruna bir de evlattan olmayalım," dedi. "Bakarsın kaçamazsın, bakarsın bir terslik olur. Canavarın eline düşersin. Yerinde kalsın elması, yerinde kalsın sihirli ağacı. Ne yapalım? Ben bağrıma taş basar, bu isteğimi unuturum. Zaten şu arada ne kadar ömrüm kaldı? Çocuk babasının sözlerine karşı çıktı. Ona, izin ver baba dedi. Bir de ben deneyeyim. Belki devi öldürürüm. Böylelikle bu yıl için hiç değilse elmalardan birini yersin. Gelecek yılda dev öldüğüne göre 3 elmayı da yer, son özlemine kavuşursun. Oğlunun bu ısrarlarına dayanamayan baba o gece ağacı beklemesi için izin verdi. Genç şehzade okunu, yayını yanına aldı. Kılıcını, hançerini hazır etti. Başladı beklemeye. Çok geçmeden ortalık toza dumana boğuldu. Yer gök sarsılır gibi gürültüler duyuldu. Gecenin karanlığı üstüne bir gece karanlığı daha çöktü. Alev saçan 7 ağzıyla dev göründü. Küçük oğlan korkuyla titredi. Ama olduğu yerden bir adım bile geri çekilmedi. Sanki ormanda keklik avlar gibi rahat ve dingindi. Okunu yerleştirdi. Yayını gerdi, gerdi. Devin başına dikkatle nişan aldı. Sonra oku salıverdi. Ok uçtu, devin başına vurdu. Oradan ikinciye, üçüncüye, tam 7 başı da aynı noktadan deldi. O hızla çıktı, uzağa düştü. Dev ise korkunç bir feryatla haykırdı. Okun deldiği yerlerden kan fışkırmaya başladı. Yerler kıpkırmızı oldu. Şehzade bu kez kılıcını sıyırdı. Olduğu yerde sallanan ejdere doğru atıldı. Ama ejder bu arada elmayı koparmış, büyük bir hızla kaçmaya başlamıştı. Şehzade tüm hızıyla koştu ama ona yetişemedi. Canavar ardında toz duman bırakarak karanlıklar arasında yitti gitti. Şehzade ağacın yanına vardı. Orada devin kanıyla kızarmış bir demet ot yoldu. Bunları aldı. Doğru babasının yanına gitti. Otları gösterdi, olanları anlattı. Sonra ''Bana izin ver ey babam'' dedi. ''İzin ver de şu canavarın kanlı izini sürüp gideyim. Onu bulayım. Bugüne dek kimsenin burnunu kanatmadım. Ama işte bak, bu ejderin oluk oluk kanını akıttım. İzin ver, gidip onu bulayım. Son damla kanını da ben akıtayım. 7 dilini kesip sana teslim edeyim.'' Küçük kardeşlerinin başarısı iki ağabeyi çok kızdırdı. Padişahın yanına çıktılar. Devin ardından sen gideceğim, ben gideceğim kavgasına başladılar. Her üçü de devi kendisinin izlemesi gerektiğini ileri sürüyordu. Her üçü de devi öldürüp tahta oturmak istiyordu. Sonunda padişah dayanamadı. Üçünü de susturdu, tartışmaya son verdi. Onlara "Vay benim başım!" diye yakındı. "Daha sağlığımdayken bir devin 7 başını aranızda pay edemiyorsunuz. Yarın şu tacı tahtı nasıl üleşeceksiniz? Birbirinizin yoluna engel çıkaracağınıza el ele verip birlik olsanız daha iyi değil mi? Ne demişler? Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar anlaşa anlaşa." Çocuklar babalarını hiç ses çıkarmadan dinlediler. Aslında hepsi içlerinden bu söylenenlere hak veriyordu. Padişah onların suskunluğunu iyiye yorumladı. Bu işe el birliğiyle son vereceklerine inandı. Onlara "Haydi bakalım" dedi. "Üçünüz de hazırlığınızı yapın. Hemen yola çıkın. Yaralı ejderin izini sürün. Ben elmalardan umudu kestim. Hiç değilse şu devin öldüğünü dünya gözüyle bir göreyim. Haydi evlatlarım, güle güle gidin, güle güle dönün. Müjdeli haberleri de birlikte getirin." Üç kardeş babalarının elini öptüler. Odadan çıkıp yol hazırlıklarını yaptılar. Sonra atlarını atlayıp yola çıktılar. Sarayın duvarları dışında da açık seçik görülen kan lekelerini izleyerek yollarını saptadılar. Kimseye yol sormaya gerek duymadılar. Çünkü ejderin kanı her yerde görülüyordu. Onlara nereye gitmeleri gerektiğini açık açık gösteriyordu. Böylece gide gide bir kuyunun başına vardılar. İzledikleri tozlu yol üzerindeki gördükleri kan damlaları burada bitiyordu. Kuyunun taşı üzerinde de birkaç damla kan görünüyordu. Demek ki ejder bu kuyunun başına dek gelmişti. Sonra da taşa tutunarak aşağı inmişti. Üç kardeş aynı şeyleri düşündüler. Sonra hiç söz etmeden kuyuya inmeye karar verdiler. Ancak kuyunun ağzında kocaman bir kaya vardı. burayı tümüyle kapatıyordu. İçeriye inebilmek için öncelikle kayayı kaldırmaları gerekiyordu. Ağabeyleri kardeşlerine, "Ben alırım bu kayayı," dedi. "Siz bekleyin hele." Böyle söyleyip iki kolunu gerdi. Tüm gücüyle kayaya yüklendi, yüklendi. Ama kocaman kaya yerinden oynamadı. Bunun üzerine ortanca oğlan denedi. O da kayaya tüm gücüyle yüklendi. Sonuç değişmedi. Kaya olduğu yerden kıpırdamadı. Delikanlılar birbirleriyle büyük bir yarış içindeydiler. Her işi tek başlarına yapmaya çalışıyorlardı. Böylece tahtın sahibi olmayı kuruyorlardı. Bu nedenle el birliğiyle kayaya yüklenip onu yerinden atmayı düşünemiyorlardı. Sıra küçük kardeşlerine gelince iki ağabey ona dudak bükerek baktılar. Sanki bizim yapamadığımızı o nasıl başarabilir demek istiyorlardı. Ama olanlar düşüncelerini yalanladı. Küçük şehzade kayaya bir yüklendi, olduğu yerden kaldırdı. Sonra kuyunun az ötesine fırlatıp attı. Büyük şehzade bunu görünce hemen buyurdu. "Büyükler önde gider değil mi?" diye sordu. "İlk ben ineceğim kuyuya. Haydi şu ipi bağlayın belime. Sonra da yavaş yavaş salın ipi aşağıya." İki kardeş ağabeylerinin söylediklerine uydular. İpi onun beline bağladılar. Ağabey bir ayağını kuyudan içeri atarken onları avutmak için birkaç söz söyledi. "Ben aşağıya bir bakayım hele," dedi. "Gerekirse sizi de arkamdan çağırırım." Oysa böyle düşünmüyordu. Aşağıya indiğinde canavarı ölü olarak bulacağını sanıyordu. Hiç zorluk çekmeden onun dillerini kesecek, babasına götürecekti. Böylelikle tahta oturmaya hak kazanacaktı. Gerçekten öbür iki kardeş de aynı şeyleri düşünüyorlardı. Bunca kan yitiren bir canlının daha fazla direnmesi olanaksızdı. Ağabeyleri aşağıda onun ölüsünü bulacaktı kesinlikle. İki kardeş ipi yavaş yavaş salarlarken bunları düşünüyorlardı. Kuşkusuz ağabeylerini kıskanıyorlardı. Ama az sonra duydukları seslerle ürperdiler. Ağabeyleri aşağıdan can havliyle bağırdı. "Yandım, yandım. Aman, babamın tacı tahtı sizin olsun. Çabuk çabuk, çekin beni. Yandım, ölüyorum." İki kardeş kuyuya sarkan ipi hızlı hızlı çektiler. Ağabeylerini yukarıya çıkardılar. Delikanlının elleri, yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Sanki bir yangından çıkmış gibiydi. Acı içinde inleyip sızlıyor, "Ah ah, az daha yanıyordum," diye söyleniyordu. Ortanca kardeş ağabeyinin bu durumunu görünce kendi kendine kuyuya inip inmeme konusunu düşündü. İşte ağabeyinin durumu ortadaydı. Ya ona da aynı şeyler olursa, hatta büsbütün yanıp kavrulursa? Ama taht kaygısı onu etkiledi. İpi beline bağladı, kardeşlerine, "Salın bakalım şu ipi," dedi. "Bir de ben deneyeyim aşağıya inmeyi." İki kardeş ipi yavaş yavaş saldılar. Ortanca kardeş bir süre ses çıkarmadan indi. Sonra birden haykırmaya başladı. "Amanın, dondum, dondum. Çabuk, çabuk çekin beni buradan. Tacınız da, tahtınız da sizin olsun. Çekin, hemen çekin beni buradan." Bunları duyan iki kardeş ipe asıldılar. Hızlı hızlı çektiler. Kardeşlerini kuyudan çıkardılar. Zavallı delikanlının her yanı buz kesmişti. Çeneleri birbirine vuruyor, tir tir titriyordu. Orasından burasından saçak saçak buzlar sarkıyordu. Sıra küçük kardeşe gelmişti. Ağabeylerine ipi beline bağlamalarını söyledi. Öbürküler mırın kırın ettiler ama sonunda ona da bir şans tanımaya karar verdiler. Delikanlı aşağı inerken ağabeylerine tembih etti. "Ben aşağıdan ne dersem diyeyim, siz durmadan ipi gevşetin," dedi. "Yandım desem de sarkıtın, dondum desem de sarkıtın. Hiç durmadan sarkıtın." Küçük şehzade aşağıdan kimi zaman "Yandım, yandım," diye haykırdı. Kimi zaman "Dondum, dondum," diye haykırdı. Ağabeyleri bunlara hiç aldırmadılar. Kararlaştırdıkları gibi ipi kulaç kulaç sarkıttılar. Sonunda küçük şehzade kuyunun dibine indi, ayakları yere bastı. Elleriyle duvarları yokladı. Sonunda bir demir halka buldu. İki eliyle tutup çekti, bir kapı açıldı. Karşısında uzun, upuzun bir yol belirdi. Delikanlı yerdeki kan damlalarına baka baka ilerledi. Uçsuz bucaksız, daracık yolda durmadan yol aldı. Sonunda yol bir mağaraya açıldı. Burada da kan izleri gördü. Mağaradan çıktı, ikinci bir mağaraya girdi. Böylece kan lekelerini izleyerek tam 99 mağaradan geçti. 100. mağaraya gelince birden durdu. Elini kılıcına attı. Dev oradaydı. Yaralı 7 başını 7 taşa dayamış yerde yatıyordu. Başucunda da 3 kız vardı. Ellerindeki yelpazelerle devi serinletmeye çalışıyorlardı. Kızlar öyle güzel, öyle güzeldiler ki küçük şehzadenin gözleri kamaştı. Dili damağı kurudu. Hele en küçükleri ona bakar bakmaz aşık oldu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Kızların şaşkınlığı onunkinden az değildi. Karşılarında canlı bir insanoğlu görmek onları şaşırtmıştı. Ellerindeki yelpazeleri atıp delikanlıya baktılar. İçlerinden biri kalkıp şehzadenin yanına geldi. Gözlerini ona dikerek sordu. "Hey yiğit, buraya nerelerden geldin? Kanına mı susadın? Eceline mi geldin yoksa? Önünde dağ gibi devrilmiş yatan şu canavarı görmüyor musun? Yarasının yanına tütsüyle varılmıyor. Allah göstermesin, bir uyanırsa seni de paralar, bizi de. Gözü kızarsa dünyayı bile yer. Yutar bu canavar. İyisi mi sen hemen git buradan. Git de tatlı canını kurtar." Şehzade kızın bu sözlerini sabırla dinledi. Bu sırada eli kılıcında, gözü yerde boylu boyunca yatmakta olan 7 başlı ejderdeydi. Kıza kim olduklarını, buraya nereden geldiklerini sordu. Meğer bu 3 kız o pirli ağacın meyvesi 3 elma imiş. Dev onları koparmış buraya getirmiş. Dalındayken ham birer elma olan kızlar buraya gelince göz açıp kapayana dek büyümüşler, gelişmişler. Böyle dünya güzeli birer kız olup çıkmışlar. Kız bunları anlattı. Sihirli ağacın daha önceki yıl koparılan meyvelerinin ne olduğunu bilemedi. Zaten böyle bir şey duymamıştı hiç. Şehzade devin bahçedeki elma ağacına nasıl dadandığını anlattı. Sonra babasının gördüğü düşü, dervişin söylediklerini anlattı. Babasının o günden beri elmalardan başka bir şey düşünmediğini, bu nedenle 3 kardeşin devi öldürmeye karar verdiklerini söyledi. Sonra 2 ağabeyinin devle karşılaşmalarını anlattı. Son olarak da attığı okla devin 7 başını birden vurduğunu söyledi. Bütün bunları hayretle dinleyen kıza, "Şimdi ben 2 arkadaşını ağabeyimle küçük ağabeyime nişanladım gitti," dedi. "İznin olursa seni de kendime nişanlı yaptım. Şu dev hele bir gözünü açsın, onun icabına bakacağım. Şu kılıcımla 7 başını keseceğim. Sonra sizleri yukarıya çıkartırım." Hep birlikte saraya döner, kısa süre içinde de üçlü düğünümüzü yaparız. Kızlar bu sözleri duyunca gözlerini utançla yere çevirdiler. Güzel yüzleri pembe pembe oldu. Sesleri solukları çıkmadı. Ama gene de nişanlanmaktan hoşlandıklarını belirttiler. Aralarında kıkır kıkır güldüler. Bu sırada dev bir başındaki bir gözünü açtı. Sonra öbürünü, sonra öbürünü. Bunlar göz değil, sanki birer kan çanağıydı. Neredeyse her bir gözden yere kan akacaktı. Kendini okla vuran insanoğlunu karşısında görünce kükredi. Kızlar korkudan köşe bucak kaçıştılar. Ejder çevresine yaralarından kanlar saçarak kalktı. Dimdik doğruldu. Bu sırada delikanlı hiç çekinmeden deve yaklaştı, kılıcını savurdu. Bir, bir daha derken 7 başı da gövdeden ayırdı. Canavar yere düşen başlarını gördükçe haykırdı, kükredi. Her bir başından fışkıran alevler çevreyi sardı. Ama sonunda gövdesi yere düştü. Bir sürede öyle başsız gövdesiyle yerde kıvrıldı, tepinip durdu. Sonunda canı çıktı, hareketsiz upuzun uzandı. Şehzade kılıcının üzerindeki kanı sildi, belindeki hançerini çıkardı, ejderin yedi dilini ayrı ayrı kesti, sırtındaki torbaya koydu. Sonra kızlara döndü. Üçü de birbirinin arkasına gizlenmiş olanları korku içinde izlemişlerdi. Bir ara ejder ayağa kalkınca korkudan gözlerini yummuşlardı. Fakat şehzade kılıcını savurup ejderin başlarını yere düşürmeye başlayınca kendilerine gelmişlerdi. Çünkü devin ölümü kendilerinin özgürlüğü demekti. İşte şu yiğit delikanlı onları hem özgürlüğe kavuşturacak hem de kızlar dışarıda kendilerini bekleyen padişah oğullarına kavuşacaklardı. Şehzade kızları ayağa kaldırdı. "Düşünürme, gidiyoruz," dedi. Hep birlikte mağaradan çıktılar. 99 mağaradan daha geçtiler. Sonra o upuzun dar yoldan geçtiler. Sonunda kuyuya açılan kapıya vardılar. Delikanlı öne geçip kapının halkasına yapıştı. Tüm gücünü vererek ağır kapıyı açtı. Hepsi kuyunun dibinde toplandılar. Delikanlı bir süre önce belinden çözdüğü ipi yakaladı. Ucunu büyük kızın beline bağladı. Sonra ağabeylerini uyarmak için ipi birkaç kez hızla çekip bıraktı. Yukarıda kuyunun başında bekleyen iki kardeş bu işareti alınca hareketlendiler. İpi sevinç içinde çekmeye başladılar. Kuşkusuz ipin ucunda kardeşlerinin olduğunu sanıyorlardı. Kızlardan falan haberleri yoktu. Kuyunun dibinde neler olup bittiğini bilmiyorlardı. Kuyudan kardeşleri yerine güzeller güzeli bir kızın çıktığını gören iki şehzade buna çok şaşırdı. Ama kız aşağıda olanları bir nefeste anlattı. Küçük şehzadenin kendisini büyük ağabeyle nişanladığını söyledi.